Bu haftanın vaazı İsa Mesih ve dinler.
Evet, çok sevinçliyim akşam bu sıcakta geldiniz ve Allah'ın sözüne değer veriyorsunuz. Hep öyle olsun. Biz sadece burada ama evlerimizi de Allah'ın sözüne değer verelim, okuyalım. İyice bizim kafamıza girsin. Evet, insana dediler, nedir insan? Dini bir hayvan. Yani religiosen civatma değil mi? Evet, bütün yarattıklardan bir tek insan Allah'ı anlıyor. Ona tapma ihtiyacını hissediyor. Hayvanlarda yok. Bir tanrıya tapmak, insan oğlunun en eski özelliklerindendir. 20 sene önce Türkiye'de Urfa'ya yakın bir kasabada, Kırda arkeologlar başladılar bir yeri kazma. Onun adı Göbekli Tepe. Orada buldukları bütün dünyayı şaşırttı. En eski binalar meydana çıkarttılar yani. Bütün bugüne kadar en eski binalar Türkiye'de Urfa'ya yakın, Göbekli Tepe'de. Ve bu bina neydi? Nasıl bir binaydı acaba? Dil saray, dil fabrika ya da evler. Dünyanın en eski binası nedir biliyor musunuz? Bir tapınaktır. 12 bin sene önce araştırdılar. 12 bin sene önce orada insanlar bütün Anadolu'dan bir araya gelip tanrılara tapmışlardı. Orada resimler var. Tilkiler, geyikler, kurtlar falan onlara tapardılar. Evet, insanın içinde öyle bir refleks var, kendinden daha büyük bir şeye tapsın. Kimi hükümetler, kimi yerlerde bu refleksi bastırmaya çalışıyorlar, yok etmeye çalışıyorlar. Mesela ateistler değil mi? Bulgaristan'da buydu. Eskiden Allah'ı bastırmaya çalıştılar ama olmuyor. Bu refleks insanın içinde ve hep meydana çıkacaktır. O yüzden görüyoruz, madem din yasak, madem religi yasaktır, o zaman bu refleks kendini başka yolları buluyor. Birçok kişi ruhlara inanmaya başlıyor. Astrologya ve başka şeylere inanmaya başlıyorlar. Bazı kişiler prirodaya, tabiata tapıyorlar. Ya da bir hangi ideolojiye kapılıyorlar. Mesela işte nasyonalizm, ırkçılık, öyle şeyler. Ve o refleks insana bazı hareketler yaptırıyor ve biz ona din diyoruz. Religia değil mi Bulgarcası? Din. Ve bu din sözün Latincesi çok enteresan. Religia aslında Bulgarca religia Latinskiden geliyor. Latince sözlerin religio. Religio. Onun anlamı nedir? Yeniden bağlanmak. Çok enteresan bir anlamı var. Çok güzel bir açık bir anlam var. Yeniden bağlanmak. Ne güzel. Ama o söz aynı zamanda bize çok büyük bir hakikat gösteriyor. Neden yeniden bağlanmak lazım? Çünkü ortada bir kopukluk var. Ve insan hissediyor bu kopukluğu. Onun için yeniden bağlanmak istiyor Allah'a. İnsanoğlu istiyor o kopukluğu düzeltirsin ve kendi yaratıcısına yeniden bağlansın. Ve onun için ona religia, din diyoruz. Evet, kutsal kitaba baktığımızda Allah bunu açıkça söylüyor. Mesela Vaiz kitabında bölüm 3 ayet 11 şöyle diyor. O her şeyi zamanında güzel yaptı. İnsanların yüreğine sonsuzluk kavramını koydu. Bakın, Allah kendisi insanın içine öyle bir duygu koymuş. Nasıl biz tat alıyoruz, değil mi? Yemek yerken nasıl koku alıyoruz? Aynı bunun gibi Rab bizim yüreğimize öyle bir duygu koydu. Sonsuzluğu arayalım. İnsan yeryüzündeki geçici şeylerle mutlu olamaz. Çünkü Allah bizi öyle yaratmadı. Ve gene Apostolların İşleri 17. bölüm 27'de Pavlus Atina'da en büyük filozoflarla konuşurken diyor ki Allah bizi niçin bu yeryüzüne koydu? Maksat diyor Tanrı'yı arasınlar, didine didine onu bulsunlar. Evet, her bir insanın içinde bu duygu var. Ben lazım religio olayım, yeniden bağlanayım. Kimi? Nerede? Ve nasıl? İşte onun için değişik cevaplar, değişik fikirler ortaya çıkıyor. İnsan çoğu defa Allah'ı yanlış yerde arıyor. Yanlış yerde. Ve en yanlış yerde dinde. Dinlerin içinde gerçek Allah'ı bulamazsın. bulamayacağım. Din aslında ne demek? İnsan kendi gücüyle, insan çabasıyla Allah'a bağlanmaya çalışıyor. Din budur. Türkiye'de kimliklerde, yani lisna kartalarda din hanesi var. İşte alay yazıyor değil mi? Ad, soyadı, bilmem ne, renk, göz rengi bilmem ne. Ve alay yazıyor din. Herkes lazım yani lisna kartada göstersin hangi dinden olduğu. İşte alay yazıyor Müslüman, Yahudi, Hristiyan. Ve kişi sorulduğu zaman ona göre cevap veriyor. Ben buyum diyor. Bazıları sanıyor ki Allah da insanları öyle davranırmış. Sanki son davalamada Allah insanlara o soruyu soracak. Senin din ne? Birçok kişi öyle sanıyorlar. Ve sanıyorlar ki o zaman doğru cevabı verdin mi Allah seni kabul edecek. Sanki senin cevabına bak. Sanki karanlık sokakta bir kişi seni tutup kafana bir silah dayattırıyor ve soruyor. Söyle bana hangi takımı tutuyorsun? Beşiktaş mı Galatasaray mı? Reski mi Botev mi? Real mı Barça mı? Öyle bir şey. İşte o din düşüncesi. Religion. Maalesef birçokların dini özellikle bizim mahallede bugünlerde o nivoda bir futbol takımı tutarmış gibi bir hangi dine tapıyorlar, bir hangi dine kapılıyorlar. Ve işte bugün bizim temamız bu olacak. Onu konuşmak istiyoruz. Biz imanlılar olarak, mesihçiler olarak bir dini tutmuyoruz. Bir kişiyi tutuyoruz. Benim dinim Hristiyanlık değil. Benim dinim İsa'dır. Ve bu büyük farkı bugün anlamak istiyoruz. Bugünlerde birçok kişi diyorlar ki bütün dinler aynı. Hepsi aynı. Hepsi insanı bir yere getiriyorlar, dinler. Ben de cevap olarak diyorum, çok doğru, haklısın. Hepsi insanı sonsuz ölüme getiriyorlar. Doğru, bütün dinler o temada, o konuda, o bakımdan aynı. Bütün dinler yanlış. Hristiyanlık bile yanlış. Ve istiyorum şimdi bu temada kafamızı çalıştıralım artık. Bunları şimdi karşılaştırmak istiyoruz. Dinler, hepsi, bütün dinler bir tarafta, İsa Mesih öbür tarafta. Ve bunları bugün karşılaştırmak. 5 tane konuya bakıyoruz. Dinler nasıl? İsa Mesih nasıl? Gerçek Allah inancı nasıl? Bunları karşılaştırmak istiyoruz. 5 tane büyük kontrast var. Birincisi. Gerçek Allah insanı kendine benzer olarak yarattı. Ama dinler kendilerine insana benzeyen bir tanrıya yaratıyorlar. Ne demek istiyorum? Biz kutsal kitabı açtığımızda okuyoruz Allah insanı nasıl yarattı. Yaratılış 1.27'de şöyle diyor. Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Böylece insan Tanrı suretinde yaratılmış oldu. İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı. Birincisi olarak yazıyor suret. Bu surat değil. Bazı kişiler bu iki sözü karıştırıyorlar. Sanki Allah'ın suratı. Hayır. Suret demek hani ona benzerlik biçimde. Aynı biçimde, aynı benzerliğinde. Evet, bu demek ki Allah'ın bir sureti var. Yani görünen bir tarafı var. Onu istemiyor söylesin. Sanki Allah'ın burnu var, kulakları var, gözleri var. Öyle değil. Kendine benzer olarak, kendi suretinde bu demek Allah'ın görünmeyen tarafları insanda da var. İnsanda bulunuyor. Ne demek istiyorum? İncil'de açıklanıyor. Allah ruhtur, Allah aydınlıktır ve Allah diyor sevgidir. Ruh, aydınlık ve sevgi. Bu üç sıfat, bu üç kaçesto, yani Allah'ın kendisidir diyor. Ve aynı onun gibi sadece insanda bu üç tarafı bulunuyor. Sadece Allah ruh olduğu gibi sadece insanda bir ruh var, hayvanlarda yok. Allah diyor aydınlık olduğu gibi, yani moral mı, doğru ve yanlış düşüncesi olduğu gibi sadece insanda doğru ve yanlış anlama gücü var, hayvanlarda yok. Ve nasıl Allah sevgidir diyoruz, aynı biçimde sadece insan sevebilir, hayvanlar sevemez. Benzerlik bu işte. Allah diyor, insanı kendine benzer olarak, bu üç sıfat olarak benzer, yani yarat. En başta bu var idi. İlk insanlar bunu anlardılar ama sonra bir şey oldu. Birinci günah araya girdi. Ve ben bu birinci günah derken şimdi Adem ve Havva'nın günahını kastetmiyorum, başka bir şey kastediyorum. İncil'de açık açık okuyoruz, nasıl günah başlıyor, nereden kopuyor bu günah. Religio, din, işte oradan geliyor. Yeniden bağlamak lazım. Bu kopukluk, bu günahtan meydana geldi. Şimdi yani hiç hakkın yok, Adem'i ve Havva'yı suçlasan, desin onlar günah işlemeydi, ben de bu durumda olmayacaktım bugün. Hayır, başka bir şey var. Herkes kendi hayatında Adem'in ve Havva'nın yaptığını tekrarlıyor. Herkes kendi hayatında aynı yolculuğu yapıyor. Herkes kendi hayatında ilk günah işliyor. Nasıl? Okuyoruz Romalılar 1, 21, 23'e kadar. Ve orada sanki bu başlangıç noktadan çıkıyor. İnsan Allah'ın benzeyişinde yaratıldı ama sonra ne oldu? Allah'ı tanıdılar ama gene de onu ne bir Allah gibi saydılar ne de ona şükür ettiler. Kendi fikirlerini yürüttürüp yanlışlığa düştüler. Ve akılsız yürekleri karardı. Akıllıyız derken akılsız oldular. Ve ölümsüz Allah'ın şanını ölümlü bir insanın putu ile değiştirdiler. Ya da kuşların, dört ayaklı hayvanların, yerde sürünen yaratıkların putu ile değiştirdiler. Ne oldu? Putperestlik nedir? Sen kendini bir Allah yarattırıyorsun. Aslında Allah seni yarattı, insanı yarattı ama sen bunu kabul etmiyorsun. Fark ettiniz mi? En büyük birinci günah neydi? Bir daha okuyorum. Allah'ı tanıdılar ama gene de onu ne bir Allah gibi saydılar ne de ona şükür ettiler. Birinci günah nedir? Bir şey yapmamak. Bir şey yapmamakla bu bütün proses başlıyor, bu gelişme başlıyor. Evet, bir şey yapmamak. Kim bizi kendini benzer yaratan Allah'a şükür etmesi ya da ona hamd etmezse onun yüreği kararıyor diyor. Aydınlık çıkıyor adam ve artık o karanlık içindedir. Ve onun arkasından başlıyor putperestlik. Karanlıkta olan bir kişi görmüyor artık Allah. Ve kendine, yani kendi kafasına göre kendini benzeyen bir Allah yarattırıyor. Evet, bu aslında nedir? İnsan kendi kafasına göre bir tanrı, bir Allah uyduruyor. Değil, ben değişeyim, Allah'a benzer olayım. Hayır, o bana benzer olsun. Duygu bu. Onun için eskiden görüyoruz, büyük kahramanları, firavunları, imparatorları, ölümünden sonra tanrılaştırdılar. Bir firavun öldükten sonra ya da bir Romalı imparator öldükten sonra Oficiano karı aldı. Bu artık bir tanrı oldu. Kendine benzer tanrı yaratmak budur. Bugün insan bunu nasıl yapıyor? Bugün tabii bu bir içinde pek olmuyor. Bugün nasıl yapıyoruz bunu? Allah hakkında hoşuna giden fikirler uyduruyoruz. Tamam mı? Bence Allah böyle, bence Allah şöyle. Bu fikirler putperestliktir. Bu fikirler kendini bir Allah yarattırmak demektir. Ve bunun en güzel örneği Allah'ın kutsallığıdır. Biz kutsal kitaptan çok iyi anlıyoruz, Allah kutsaldır. Yani günaha kesinlikle kompromis yapmaz, ödün vermez. Kesinlikle yani hiçbir göz yummaz. Hiç kesinlikle yani hasır altı etmez. Kompromis yapmayacak. Ama biz ne yapıyoruz? Böyle Allah'ı istemiyoruz. Biz kendimizi bir Allah uyduruyoruz. Polis seni yolda çevirdi mi ne yapıyorsun? Şşt ya bak sakın ona yerileme tıkarsın. O da kabul ediyor. Değil mi? Aynı biçimde insanlar Allah'a rüşvet teklif ediyorlar. Şşt bana bak. Biliyorum ben yalancıyım. Ama al şimdi bu kurban cağızını. Al şimdi bu sevap cağızını. Ondan sonra susturmaya bakıyoruz. Bu nedir? Kendi kafana göre kendine benzer olarak bir tanrı yaratıyorsun kendini. Humanistler diyorlar Allah kimseyi cehenneme atmayacak. Niçin? Çünkü ben bunu istiyorum. Feministler diyor ki Allah bir kadındır, Allah dişidir. Çünkü ben kendime göre bir tanrı yaratıyorum. Öko fanatikler diyor ki dünya bizim anamız, bizim Allah'ımız. Kendine benzer bir tanrı uyduruyorlar. Ve en yaygın Allah affedici. Ve Arapçası Rahman ve Rahim'dir. Allah Rahman ve Rahim'dir. Ne demek bu? O affedecek. Sıkılma. İnsan kendi kendine bir tanrı yaratıyor. Birinci büyük kontrast budur. Tamam mı? Gerçek İsa Mesih inancı görüyoruz Allah kendine benzer insanlar yarattı. Ama dinler, religyalar kendine benzeyen tanrılar yaratıyor. İkinci noktaya geçiyoruz. Dinde insanlar uğraşıyor Allah'a ulaşsınlar. Ama Mesih de Allah bize ulaştı. Farkını anlıyor musunuz? Dinde her bir religya uğraşıyor insan Allah'a gitsin. Ama İncil'i okuduğumuzda görüyoruz, hayır öyle değil. Allah insana geldi. En eski zamanlardan beri insanlar uğraştılar Allah'a yakın olsunlar. Ve bazıları onu bukvalno, yani öz anlamda bunu yapmaya kalktılar. Yaratılış kitabında 11. bölümde Nuh'un tufanından sonra Rab bütün günahlara bir ceza verdi. Ama tabii ki yine türedi. Yine bir araya geldiler insanlar. Ve şöyle diyor Yaratılış 11 ayet 4. Sonra kendimizi bir kent, bir kasaba kuralım dediler. Göklere erişecek bir kule dikip ün salalım. Bir kule. Babil Kulesi. Babil Kulesi eski dinlerin başlangıcıdır. Biz yapalım, biz erişelim. İnsan uğraşıyor Allah'a erişmeye. Babil Kulesi, hani aşırılıkta buna zigurat diyorlar, bir basamaklı bir piramida. Değil böyle Egipt'ten aslında düz ama basamaklan böyle. Ve çok ilginç bir şey, o biçimdeki piramitler bütün dünyada bulunuyor. Değil sadece Irak'ta, hani Mezopotamya'da ama Asya'da, Amerika'da, her yerde insanlar böyle basamaklı piramitler yaptı. Ve bu gösteriyor öyle bir şey, ben kendi gücümle Allah'a ulaşmak istiyorum, göklere kadar. Evet, bugünlere kadar insanlar bakıyor, kiliselerde yüksek kuleler yapsınlar, camilerde yüksek işte minareler yapsınlar. Kendi gücümüzle Allah'ın yanına gelmeye çalışıyoruz. Ama bu olmuyor. Kendi gücüyle sen Allah'a ulaşamazsın. Hiçbir zaman erişemezsin. Markus İncil'de 10. bölümde, ayet 17'de bir kişi görüyoruz. Tam onu yaptı. O bir kule yapmadı. Ama aynı düşünceyle İsa Mesih'e yaklaştı ve bir şey sordu. İyi muallim, ne lazım yapayım da sonsuz yaşamı kazanayım? Ben ne lazım yapayım? Kendi gücümle nasıl Allah'ın katına çıkacağım? Religyanın, dinin özü bu. Ve İsa ona gösteriyor ki bu mümkün değil. Söylüyor ona, bütün kanunları tuttun mu? Hepsini. Adam dedi ki, hepsini tuttum. Ha tabii, o tabii biraz yalandı. Kendi kendini kandırmış ki her şeyi tutmuş. Ama İsa bunun üzerinde durmuyor. Daha da öteye gidiyor. Ve gösteriyor ki sen kendi gücünle bunu yapamazsın. Ve ne diyor? Bir tek eksikliğin var. Git bütün her şeyini sat ve fukaralara ver. O vakit gökte zengin olacaksın. Sonra gel arkamdan yürü ve haçı yüklen. Bunu yapamadım. Bunu yapamadı. İsa çok iyi bilirdi yani onun zayıf noktasını ve biz belki o zengin adama benzemiyoruz, zengin değiliz. Gerek yok, bunun üzerinde duralım. Bizim engelimiz para değil belki ama herkesin bir zayıf tarafı var. Ve o sana engel oluyor Allah'a ulaşasın. Ve İsa bunu meydana çıkarıyor. Bak gördün mü? Yapamıyoruz. İnsan kendi gücüyle Allah'a çıkamıyor. Dinlerin hatası, büyük refkası budur. Evet. Evet, o zaman genç anladı, ben yapamıyorum. Bütün dinler budur zaten. Sen yap, sen buyruğu tut, sen kendini sık, sen uğraş, sen yap. Din budur. O zaman Allah seni kabul edecek. Kutsal kitap farklı. İsa Mesih bambaşka. Gerçek Allah insanlara geldi. Gerçek Allah gördü ki insan kendi çabasıyla ona ulaşamaz. Hiç kimse. Ama o zaman Rab dedi ki, ben madem öyle insanlara geleceğim. Biz okuyoruz Yuhanna 1, 14'te. Şöyle okuyoruz. Ve söz beden oldu. Aramızda oturdu. Biz de onun şanlılığını gördük. Babadan tek doğanın şanlılığını, merhamet ve hakikatle dolu olan şanlılığı gördük. Sanıyorum hepimiz anlıyoruz bu. Ne için konuşuyor? Kim için konuşuyor? Tabii ki İsa için. Onu da görüyoruz nasıl Allah insanlara ulaştı. Nasıl o yakınladı? Biz artık yakınız değil, biz ona yaklaştık ama o bizi yaklaştı diye. Evet. Ve daha açık Matta 1:23'te İsa Mesih daha doğarken, daha doğrusu onun doğması bildirilirken melek diyor ki onun adını da İmmanuel koyacaksın. Onun Türkçesi Allah bizimle. Allah bizimle. Evet. Din insan ulaşsın Allah'a, Allah insanlara ulaştı. güzel bir poster gördüm. Üzerinde ünlü kişilerin portreleri vardı. Firavunlar vardı, Napolyon vardı, Karl Marx vesaire. 9-10 kişi böyle yan yana dizdiler. Ve altında büyük güzel bir yazı vardı. Çok insan uğraştılar Tanrı olsunlar ama tek bir Tanrı istedi insan olsun. Ve İncil'de budur. İncil'in haberi bu. Sen kendi gücünle, bu piramide, bu Babil kulesiyle, kendi çabalarıyla, kendi iyi olmakla Allah'a ulaşamazsın. Ama O sana ulaştı. Bunu artık iman etmeyen, yani ateistler bile fark ediyor ki İsa Mesih'in haberi bütün dinlerden farklı. İsa başka. Evet. Kendi gücüne Allah'a ulaşacağına kabul et, O sana ulaştı. Yeter ki onu kabul et. Bu ikinci. Üçüncü noktaya geçiyoruz. Dinde insanlar kendi Allah'larını taşıyorlar ama gerçek Allah bizi taşıyor. Ah, nasıl? Dinde insanlar kendi Allah'larını, ilahlarını taşıyorlar ama gerçek Allah bizi taşıyor. Dinler hepsi gerçek olmayan bir Tanrı'yı gösteriyor. O da zayıf ve güçsüzdür. O yüzden kişiler lazım onu taşısınlar. Evet, Mezmur 115, 3'ten 8'e kadar şöyle yazıyor. Bizim Tanrımız göklerdedir, ne isterse yapar. Oysa onların putları altın ve gümüşten yapılmış, insan elinin eseridir. Ağızları var konuşmazlar, gözleri var görmezler, kulakları var duymazlar, burunları var koku almazlar, elleri var hissetmezler. Ayakları var yürümezler, boğazlarından ses çıkmaz. Onları yapan, onlara güvenen herkes onlar gibi olacak. Evet, ve Yeşaya 46:7 anlattırıyor bir kişi nasıl bir put yapıyor. Ve sonra diyor, onu omuzlayıp taşır, yerine koyar. Evet, dinde, religyalarda bunu görüyoruz. Sen lazım Allah'ı taşıyasın. Tamam mı? Birçok Katolik devletlerde Meryem Ana heykelleri, İsa heykelleri, bir takım kutsalların heykelleri sokaklarda geziyorlar. Bütün kasabanın etrafında dolandırıyorlar. Hani göstersinler, bu bizim Tanrımız, bu bizim putumuz. Evet, ne zaman Yakup, yani İbrahim'in torunu Yakup, kaynatası Laban'ın yanında çalışırdı 20 sene ve en sonunda dayantıramayıp tamam kaçıyor adam onun yanından, iki karısını alıyor, kızlarını alıyor, kaçıyor gece yarısı. Ve onun karısı Rahel, babasının putlarını çaldı ve heybesini koydu. Orada sakladı onu. O bayağı yol aldılar. Ama Laban yetişip onları sıkıştırdı. Ne yaptınız? Laban kudurup onların sesini, olan peşine düşüyor. Ve işte o Yaratılış 31, 30'dan 33'e kadar Laban konuşuyor şimdi. Tamam, babamın evini çok özlediğin için bizden ayrıldın. Ama ilahlarımı niçin çaldın? Taşıdın. Benim putlarımı, benim Allah'larımı niçin çaldın? İnsan Allah'ı taşıyor. İşte din bu. İnsan lazım kendi Allah'ını taşısın ve onun zayıflıklarını tamamlasın. Allah'ın zayıflıklarını tamamlasın. Çünkü o zayıf. Allah insana büyüktür. Ve her bir religya, her bir din insana büyüktür. Çünkü sen Allah'ın eksikliklerini tamamlamak zorundasın. Bunun değişik biçimleri var. Müslümanlar da mesela en ufak bir şeyde öfke ve nefretten doğuyorlar. Allah düşmanları öldürmeye kalkıyorlar. Değil mi? Kendi dinlerini savunmaya kalkıyorlar. Kendi dinini savunma gereğine ihtiyaç hissedersen, bu demek ki senin Allah'ın çok zayıf. O kendi kendini kollayamıyor. Kendi kendini koruyamıyor. Senin Allah'ında o kadar güç mü yok ki iki dedir sen onu savunmaya, korumaya kalkıyorsun. Kendini savunamıyor mu? Hayır. Gerçek Allah insanları taşıyor. Ne vakit Filistinler eski antlaşmada Samuel kitabında çaldılar bu antlaşma sandığını ve kendi kasabalarına getirdiler ve orada bir put evini, put tapınağının içine koydular. O zaman ne oldu? Ertesi sabah daldılar içeri ve gördüler Dagon adında bu balık tanrısının putu gerçek Allah'ın sandığının önüne düşmüş, sanki eğilmiş. Hiç kimse eylemedi. Hiç kimse o sandığı koruyamadı. Çünkü o sandık Allah'ın, gerçek Allah'ın bir eşyasıydı. Ve gücü vardı onu korusun. Gücü vardı onu savunsun. Sen madem ihtiyaç hissediyorsun Allah'ı savunmaya, korumaya, dinini korumaya, bu demek ki senin Allah'ın gerçek değil. Bu demek ki sen yani bir puta tapıyorsun. Gerçek Tanrı öyle değil. Gerçek Allah insanları taşıyor. Değil biz onu taşıyalım, o bizi taşıyor. O bizi destekliyor, o bizi hedefe ulaştırıyor. Okuyorum Yaslan Tekrarı kitabında 1. bölüm ayet 30 ve 31. Önünüzden giden Tanrınız Rab sizin için savaşacak. Gözünüzün önünde Mısır'da ve çölde sizler için yaptıklarını aynısını yapacak, biliyor musunuz? Değil onlar savaşsın, Rab savaşacak, o yapacak mucize. Tanrınız Rab'in buraya varıncaya dek çocuğunu taşıyan bir adam gibi sizi nasıl yol boyunca taşıdığını gördünüz. Ben sizi bu 40 sene içinde taşıdım. Değil siz beni taşıyasınız bir put gibi. Evet, değil dinlerde olduğu gibi o bizim bir yük olsun. Biz ona bir yüküz. O bizi taşıyor. Bizim Rabbimiz bizi taşıyor. Evet, dördüncü noktaya geçiyoruz. Dinle ve insan Allah'a kurban getiriyor. Ama gerçek Allah bizi kurban verdi. Bir daha söylüyorum. Dinlerdi. Bütün dinlerdi. İnsan Allah'a kurban getiriyor. Ama gerçek İncil'de Allah bizi kurban verdi. Religa neydi? Yeniden bağlamak, değil mi? Çünkü aramızda bir kopukluk var. Ve her kurban bize o kopukluğu hatırlattırıyor. İnsan yüreğinde çok derin o kopukluğu hissediliyor. Her insan aslında bunu fark ediyor. Ve Allah'ın önünde suçlu olduğunu seziyor. Anlıyor ki kendi kanı yerine lazım suçsuz bir hayvanın kanı aksın. Bu bütün insanlıktan bir duygu. Bazılar bunu açıkça dile getirmiyorlar, bazılar bunu inkar ediyor ama bu duygu hep var. Suçlu yerine suçsuz birisi lazım ölsün. Birçokları onu inkar ediyor. Hayır. Kurban sadece sevap için kesiliyor. Sevap kazanmak için, iyilik yapmak için. Yani bizim yaptığımız bir iyilik, hani fukaraları beslemek gibi bir amaç var. Bunu mahallede çok işitiyoruz. Hayır, değil bu. Hani suçluların yerine bir suçsuz ölsün. Sadece iyilik için. O zaman soruyorum. Madem sevap önemli, o zaman kansız bir kurban olamaz mı? Madem sevap mesele, o zaman yani mutlaka et mi lazım olsun, makaron dağıtmak olmuyor mu? Aynı paraya çok daha fazla insan besleyebiliriz. Madem amaç bu, ya da peynir, kaskaval, öyle bir şey. Ya da dersin illa ki hayvan lazım ölsün, o zaman bir balık olmuyor mu? Balık kurbanı. Kişiler gülüyor. Niçin? Çünkü bilinç altında çok iyi biliyorlar kurban nedir. Kan lazım aksın. Ben hocalardan kaç defa bunu konuşurken bu cevabı aldım. Hayır, mutlaka lazım kan aksın. O zaman sevap meselesi yok. Madem kan lazım aksın, sen de kabul ediyorsun. Bu suçluğun yerinde suçsuz biri lazım ölsün. Kurbanın anlamı budur. Başka bir şey değil. Evet, dinlerde hep böyle. Allah insandan kurban istiyor. Allah insandan kurban istiyor. Tamam. Sen öde, sen kes. Ama İsa Mesih'te bambaşka. Değil Allah senden kurban istesin ama O sana bir kurban ver. Ve bu çok büyük ve aslında en önemli nokta bu. Ne vakit Kral Süleyman, eski antlaşmada en büyük kral, bu kocaman tapınağı, bir dünya harikası, yani altın kaplı bir binaydı. Onun açılışını yaparken bu puanı 10 bin tane koç mu ne? Kestiler, binlerce hani öküz de kestiler. Ben düşünüyorum yani bütün Yeruşalim herhalde kan içindeydi yani, bütün sokaklar kan içinde. O vakit o dua ederken apaçık diyor ki, biliyorum diyor, binlerce kurban kestimle bu senin önüne gelmez. Bizim keseceğimiz kurban Allah'ın önüne geçmiyor. Biz kurbanlar kendi suçlarımızı ötmeye kalksak da bu Allah'ın önünde geçerli değil. 1. Yuhanna 4, 10'da okuyoruz. Gerçek kurban nedir? Sevgi budur diyor. Değil biz Allah'ı sevmiş olalım, kurban getirelim. Hayır, o bizi sevdi ve kendi oğlunu gönderdi. Bizim günahlarımızı bağışlattıran bir kurban olsun. Tabii ki bunu çok iyi biliyoruz. Bütün İncil doludur. İsa Mesih bu bağışlatan, bağışlattıran kurban oldu. Bütün dinlerde insanlara deniliyor, yap, yap, yap. Sadece İsa Mesih'te Allah insanlara diyor ki, yaptım. Çok büyük fark var. Ve son olarak, beşinci nokta. Dinlerde insanlar kendi halinden emin olamazlar. Ama İsa Mesih'te kurtulduğumuzu kesin biliyoruz. Her bir dinde büyük bir soru işareti var, bir pitanka var. Acaba, inşallah, belki, umarım. O gazetesi bok ne kadar, prosti ne kadar, değil mi? Belli değil. Rahmet eylesin, inşallah, belki. İnsan Allah'ın önünde emin olamaz. Bilmiyor benim durum nedir. Bilmiyor benim halim nedir. Ben yani tabelada kaçıncı noktadayım, kaçıncı duruştayım, tamam mı? Çünkü senin yapacaklarına bağlı. Bütün dinler aynı. Hristiyanlık bile. Yani bugün Hristiyanlık diye geçen Katoliklik, işte Pravoslavlar, birçok Protestan kiliseleri yani Mesih inancını bu derece getirdiler. Ama gerçek İsa inancını anlayan bir kişi, o kesin biliyor Allah'ın önünde benim durumum nedir. Yuhanna 5:20'de İsa çok açık konuşuyor. Size çok doğru bir şey söyleyeyim. Kim benim sözümü işitirse ve beni göndermiş olana iman ederse onun sonsuz yaşamı var. O davalanmaya girmez. Ama ölümden yaşama geçmiş oluyor. Ölümden yaşama geçmiş oluyor. Sonra gene ölüm mü denecek? Hayır. İşte Mesih İsa'da olanlar için artık hiçbir suçluluk yoktu. Romalılar 8:1. 2. Timoteus 4:8. Artık bundan sonra diyor Pavlus. Artık ölüme yaklaştı. Biliyor yani birkaç hafta içinde belki ölecek. Artık bundan sonra doğruluğun tacı benim için hazırdır. Doğru hakim olan Rab o tacı bana son günde verecek. Bakın Pavlus diyor bana verecek o tacı. Ben sonsuz yaşamı alıyorum, aldım, alacağım. Ve değilse bana versin. Hani büyük apostol. Ama her kim onun gelişini severse ona da verecek. Bu söz değil sadece büyük Allah adamları için geçerli. Hayır. Sıradan imanlılar için aynı garanti vardır. İşte dinle uğraşan kişi onu anlayamaz. Hayatta anlayamaz. Biz imansızlarla, yani dinle uğraşan kişilerle bu tema konuşurken kızıyorlar bize. Nasıl diyebilirsin ben sen kurtulmuşsun? Nedir bu garanti? Eğer sonsuz yaşamın, senin sonsuz yaşamın diyor, senin işlerini kalırsa o zaman elbette hiç bilemezsin yeterli yaptın mı yapmadın mı. Çünkü öyle bir ölçek yok, bir bodomer ya da bir elektromer yok. Daha hemen sana göstersin ne kadar yaptın. Ama gerçek Allah insanlara kurtuluşu veriyor bir bahşiş olarak. Ve onu kim alırsa kurtulacak. Evet şimdi 5 tane büyük fark gördük. Nasıl dinler bir tarafta ve İsa Mesih öbür tarafta. Ne kadar büyük kontrast gördük, ne kadar büyük fark gördük. Evet, bizim imanımızın temeli İsa'nın kendisidir. Ona iman ediyoruz. Hangi dine? Budasız bir Budizm olabilir. Buda'ya çıkar Budizm'den, onun öğretişleri devam ediyor. Musa'sız bir Yahudilik olabilir. Musa'ya çıkar, gene buyruklar ve bütün kanunlar aynıdır. Muhammed'siz bir Müslümanlık olabilir. Muhammed kendisi de ki ben yeni bir şey getirmiyorum. Ben sadece bir uyarıcıyım. Müslümanlık ayrı. Yani onların kişiliği o dine bağlı değil. Ama İsa'sız bir Hristiyanlık olmaz. Çünkü Hristiyanlığın özü o kişidir. Değil bir hangi kanun, değil bir hangi religyon. Bu kontrast çok büyüktür. İsa Mesih yeryüzündeyken en fazla dindar kişilerle çarpıştı. En büyük konflikt, en büyük çatışma o onlarla oldu. Hatta onu öldürenler onlar idi. Dindar kişiler. İsa öldüren günahkarları değildi. İsa'yı öldüren, hani mahkeme yapan, Romalılara teslim eden dindar kişiler, religiöz kişileriydi. Onun için bu bize çok büyük bir ders olsun. Var bir korkunçluk. İmanlı bu temaları iyice anladıktan sonra zamanla gene unutsun bunu. Ve gene sanki bir takım din düşüncesine kaysın. Onun için İsa Laodikya Kilisesi'ni uyarıyor. Tamam mı? Sen ılık oldun. Sen gene hani bir din sistemine düştün. Ben madem bu takımdanım, yeter bana. Madem ailem bu, yani cinsim yani imanlı, bu yeterli mi? Hayır. Rab seni bugün çağırıyor. O kadar büyük bir kurtuluş varken, sen Rab'ın kendin onu kabul edesin. Daha fazla bekleme. Rab sizinle olsun.